Evet, değerli dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız.
Ama size sıkıntı yoksa tabii.
Fatoş Farkı radyolarımızın, ortamlarımızın konu olmaya devam ediyor. Evet, şu dakika itibariyle Sözün Gücü programımız başlıyor değerli dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız. Sevgili Çetin Ulucan'ın hazırlayıp sunmuş olduğu Sözün Gücü programı başlıyor. Bu güzel programa yine hoş geldiniz diyoruz bu hafta değerli dinleyicilerimize, gönül dostlarımıza. Evet, değerli konuğumuz Hay Konfet Başkanı Sayın Nesin Çıtırık, canlı yayın konuğumuz, değerli misafirimiz de burada. Değerli misafirimize hoş geldin dileklerimizi iletelim. Hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sevgili Çetin Ulucan, sözü size bırakalım, mikrofonu.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu haftaki konuğumuz Hay Konfet, yani Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık. Biz de hoş geldiniz diyoruz Nesrin Hanım'a.
Evet, tekrar hoş bulduk diyorum. Çok da mutlu oldum. Bu konuya gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı, daha doğrusu ilgiden dolayı gerçekten minnettarım. Yerel basın çok önemli, radyolar daha önemli. Siz toplumun konuşan dili, duyan kulağısınız. İyi ki varsınız.
Teşekkür ediyoruz biz de. Nesrin Çıtırık'ı Adana'da tanımayan yoktur herhalde, ama Türkiye'de tanımayan yoktur, ama biz yine de Nesrin Hanım'dan kendi sesiyle kendisini dinleyicilerimize tanıtmasını rica ediyoruz.
Bir cümle söyleyeyim. Ben daima mağdurun, mazlumun, insan hayvan ayırmadan mağdurun ve mazlumun yanında olan, ezilenin yanında olan bir hak savaşçısıyım. Bu kadar.
Teşekkürler bu bilgilendirme için. Hay Konfet'le başlayalım mı? Hay Konfet'in kurulması...
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu.
Evet.
Bu Türkiye çapında bir oluşum.
İşte onu soracağım. Gerek ilgili dernek, gerekse federasyonların çalışmalarında ne gibi bir kolaylık sağladı size bu konfederasyonun kurulması? Özellikle kamu kurumlarıyla ilişkilerde bir fayda sağladı mı? Bu sahaya nasıl yansıyor?
Tabii sorular muhteşem. Tabii Çetin Bey farkı çok doğru. Çünkü 21. yüzyıl sivil toplum kuruluşlarının
örgütlü olmanın önemi.
Örgütlü olmak çok önemli. Örgütlü olamadığınız zaman, yani milyonlarca, milyarlarca yıldır dünya ne zaman kurulduysa yönetim daima çıkarcıdır. Yönetimler daima baskıcıdır ve dayatmacıdır. Bu baskıcı, çıkarcı, dayatmacı yönetimlere karşı yüzlerce, binlerce yıldır insanlar bir şekilde, her dönemde bir şekilde bir ses duyurma çabasına girmişlerdir. Toplumun sesine, ama bu en fazla 21. yüzyılda gerçek anlamda bir eski karizmatik liderler, büyük liderler veya işte her şeyi bilen liderlerin karşısına toplumsal, kitlesel güç olan, kitlenin sesini duyuran sivil toplum kuruluşları önem kazanmıştır. Yönetimler de sivil toplum kuruluşlarına önem vermek zorunda kalmışlardır. Hayvan haklarına gelelim. Hayvan hakları konusunda örgütlenmek çok çok daha önemli, örgütlü çalışmak. Çünkü hayvanlar canlı zincirinin en zayıf halkası. Dolayısıyla
İnsanın muhtaç.
İnsana zulmettiği, insanın insanı bombaladığı, vurduğu, öldürdüğü, anasını babasını kestiğini, çocuğunu kestiğini, gıdalara zehirler koyarak, zehirli katkılar koyarak bizi içten içe öldürdüğü bir insan vahşetinin yaşandığı dünyada, insanın insandan kendini koruyamadığı dünyada düşünün ki bu zavallı hayvanlar ne kadar çaresiz. Dolayısıyla hayvan haklarında ben bütün Türkiye'deki arkadaşlarım, herkese söylüyorum. Örgütlü olmak, kurumların karşısına örgütlenerek çıkmak, tabii yasaya hakim olmak lazım. Sadece örgütlenip bir araya gelmek de değil. Kitlelere kendi sesini duyurabilmek için sivil toplum kuruluşları çok önemli. Adana bu konuda şanslı. Ben 2000'li yılların başında hayvan hakları bir şekilde hayatıma girdi. Yani hayatımın bir kırılma noktası oldu. O da ayrı bir hikayedir. Şimdi Türkiye'de gerçek anlamda kurumsal olarak hayvan hakları Adana'da başladı. ve bu benden ve bizden önce başladı. Yani 1996 yıllarda o zamanlar Adana'da iş adamlarından da oluşan çok kaliteli, çok güzel, çok bilgili, duyarlı insanlar Dohayko'yu kurmuşlar. Dohayko niye kurulmuş? Belediye o zamanlar zehir ve köfte dönemiydi. Yani belediyeler, Türkiye'nin bütün belediyeleri bütçelerine zehir ve kıyma koyuyorlar, kıyma parası koyup hayvanları vuruyorlar, zehirliyorlar ve öldürüyorlar idi. O dönemde hayvanları götürmüş, toplamışlar, bir yere koymuşlar. İş adamlarından, mühendislerden birileri bir gitmiş, hayvanlar perişan filan. Ve sonra Dohayko hareketi başlamış. Ben 2000'li yılların başında bu olaya girdiğim zaman zaten Adana'da bir yapı vardı. Bir kere ben Adanalı değilim ama Adana sevdalısıyım. Adana aşıklısıyım. Yani küçük saate gidip dolaştığın zaman olacağım oralar küçük saat. Yani kendimi bulurum oralarda. Bu kadar çok Adana'ya ve Adanalılara. Hani bu hamasi bir söylem değil. Hani politikacılar gittiği her şehirde sayın bilmem ne siz kıymet değil. Adanalılar gerçekten farklı bir toplum. Bu bereketli toprakların gerçekten bereket merhametleri, sevgileri de merhametli olan insanlar. Dolayısıyla ben Adana'yı çok seviyorum. Bu Adana'da hayvan hakları hareketi kurumsal olarak ilk kez Adana'da başladı. Dolayısıyla ben şu anda konfederasyon başkanıyım. Bizim merkezimiz İstanbul'da ama ben başkan olarak buradayım. Soruyorlar ya niye sen oradasın İstanbul filan. Hani İstanbul, Ankara'da, oralarda niye başkan vesaire. Çünkü hayvan hakları kurumsal olarak Adana başladığı için Adana bayağı bir daha yerleşik olarak
yol almış
var. Yol aldı. Tabii sonra belediye başkanlarına rağmen götürmeye çalışıyoruz ama bu belediye başkanı denen adamları benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Adana'da başladı. Adana'da önce Dohayko vardı. Dohayko içinde çalıştık. Bir şeyi yani yiğidi öldürelim hakkını verelim, yemeyelim. Zehir, belediye bütçelerine zehir kıyma parası konduğu dönemlerde 5 dönem başkanı olan Aytaç Durak seçilmiş o dönemin padişahı. Aytaç Durak hiçbir mecburiyeti olmadığı halde ki o zamanlar zehir köfte yani hayvanlara yaşatalım diye bir şey yok. O zaman demiş ki şu hayvanları vurup zehirlemeyin, öldürmeyin, bir yer çevirelim oraya toplayın. Tabii öyle deyince çalışanları da belediyeciler de bir yere çevirmişler, hayvanları koymuşlar ve bırakıp gelmişler sonra. Orada yani iyi niyet var. Adana'nın temelinde iyi niyet var, onu söyleyeyim. Aytaç Durak'ın iyi niyeti var. İşte daha sonra birileri gidiyor hayvanları görünce Dohayko'yu kuruyorlar ve olayın içine giriyorlar. Şimdi Adana'da tabii biz biraz daha ileri götürdük, biraz daha kurumsallaştırdık. Hep çok güzel insanlarımız oldu ki Adana'daki vatandaşların desteği, basının, yerel basının. Diyorlar ki Adana'da Dohayko başardı. Yok kardeşim, nasıl tek başına Dohayko? %90 yerel basın, %10 Dohayko başardı. Peşinden Türkiye'nin her yerinden ve biz barınağı iyi duruma getirdik. Biz yalnız kurumları harekete geçirdik. Yani valiliği, o zamanki adıyla Çevre Bakanlığı'nı, belediyeleri hepsini harekete geçirdik. Kurumları harekete geçireceksiniz. Yani ister engellilerle, ister insanlarla, ister hayvanlarla uğraşın. Siz devletin görevini yapmayacaksınız. Devlete görevini yaptıracaksınız. Biz Adana'da bunu yaptık ve dolayısıyla durum iyi oldu. Adana'da koşullar düzelince, bakım evi düzelince, Aytaç Bey hep başından itibaren sıcak bakınca olaya, Türkiye'nin her yerinden bize insanlar ulaşmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin her yeri bir cehennem, bir hayvan cehennemi bu zavallı hayvanlar için. Dolayısıyla Türkiye çapında ufak ufak çalışmalar başladı. O arada seçimler geldi.
Bu halkın biraz da bilinçlenmesinin de etkisi
kesin,
var herhalde.
Kesin Adanalı halk, yani dediğim gibi hamasi değil veya halk yağcılığı değil. Çünkü bu biliyorsunuz milletvekilleri halk yağcısı. Belediye başkanları halk yağcısı. Yani halktan oy alan, halk onlara oy vermemiş olsa hiç halkı umursamazlar. Yani halka yağcılık yapan bu insanlar hep varken, bu kurumsallaşmışken, ben bunları söylerken gerçekten kalbimden geçerek söylüyorum. Ve sonra biz Türkiye çapında dernekler kurulmaya başladı. Şubeler kurulmaya başladı. Sonra peşinden 4 federasyon kuruldu. Çok uzun hikaye. Onlarla şimdi, çünkü asıl konulara, sözün gücüne gelmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla 4 tane federasyon kuruldu. Karadeniz, Anadolu, Ege ve Anadolu Marmara. Dört tane federasyon kurduk. Dört federasyon bir ara, ama bunların hepsini Adana yönetti. Yani bu ana merkez hep Adana oldu. Dört federasyondan sonra bir konfederasyon olduk. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu oldu, oluştu. Ve demin de merkez İstanbul'da, demin de sizin söylediğiniz gibi resmi kurumların gücün karşısında kitlesel örgütleri de arkamıza alarak bizim farkımız oldu. Adana'da da hep kitleyi arkamıza aldık. Yani şeylere gittik, camilere gittik, Kur'an kurslarına gittik, okullara gittik, muhtarlara gittik. Çünkü kitle çok önemli.
Evet.
Kitleyi arkanızda, yanınıza aldığınız zaman güçleniyorsunuz. Bugün tabii biz iyi niyetle, biz salih niyet mi derler, iyi güzel niyetle yapıyoruz. Milletvekilleri, belediye başkanları da kendi çıkarları için ne yapıyorlar? Kitleye gidiyorlar, her türlü yağcılığı yapıyorlar. Elini öpüyor, bilmem ne yapıyor, işte canım diyor, çocukları kucağına alıyor, oplatıyor. Normalde o çocuğa uzaktan bile bakmaz. Biz bunu iyi ve güzel niyet için yaptık. Adana'da kitleye ulaştık, onlar da bize ulaştılar. Adana bizi kucakladı. Adana kimi kucakladı? Hayvan sevgisini kucakladı. Ve şu anda Adana'da inanın on binlerce sokakta besleme yapan, en azından o hayvanlara merhamet eden, iki kuruşunu hayvanlara vermeye çalışan,
besleyemese de kötülük yapmayan
Adana'nın vizyonsuz belediye başkanlarına rağmen, Adana'nın belediye başkanları maalesef gelen de gideni de bir vizyonsuzlukta birbiriyle yarışan insanlar. Bu başkanlara rağmen hayvanları Adana'da koruyan insanlar var. Ve dolayısıyla konfederasyon kurulduktan sonra Türkiye'nin her yerinde aktif olmaya başladık. Şöyle söyleyeyim, şu anda 1000'e yakın il, ilçe, beldeyle doğrudan doğruya iletişimdeyiz. Tabii sadece ben asla değil, ekibiz. Ekip olursanız, bir de benim herkese tavsiyem, ekip çalışması yapacaksınız. Yani ekibin bir parçası, eşit bir parçası olabildiğiniz zaman ne kadar zorlu bir mücadelede olursanız olun güçlü olabiliyorsunuz. Ekip çalışmasıyla 1000'e yakın il, ilçe, beldeden insanlar bize ulaşıyor. Kurumları çalıştırmaya çabalıyoruz. Ayrıca Türkiye'de 1389 belediye var Çetin Bey. 1389 belediyenin 1200'ünde 17 yıl önce çıkan ve belediyelere kardeşim sen artık zehirleme, öldürme, vurma, çünkü o zamana kadar zehirleyip öldürüp vurmak çözüm getirmedi, hayvan sayısında azalma olmadı. Bundan sonra kısırlaştır, bakımevi kur ve kısırlaştır diyen bir kanun var.
En önemli şey herhalde kısırlaştırma.
Önemlinin önemlisi. Kısırlaştır diyen bu kanunu bu belediyeler, 1200 belediye hala daha benim devletimin kanununa meydan okuyan 1200 belediye hala daha ne kısırlaştırma merkezi kurdu ne bakımevi kurdu.
Şimdi oralara geleceğiz. Nüfusu 25 bin üstünde olan belediyelerin bu yıl sonuna kadar bu
maalesef değil.
Bunları yapması gerekiyor.
Maalesef değil. Niye maalesef değil? Yunus Kılıç Kars milletvekili, son dönemde kanunu ele alan kişi, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu'nda 6 ay içinde bütün belediyelerin irili ufaklı, 25'in altı üstü büyüğü küçüğü, 6 ay içinde kısırlaştırma merkezlerini ve bakım evlerini kurması tavsiyesi varken, Kars Milletvekili Yunus Kılıç yasayı ele alınca nüfusu 75 bin üzerinde olan şehirlere 2 yıl süre verdi. Bakın çok önemli. Bunu Çetin Bey sizin de iyi görmeniz lazım. Nüfusu 25 bin ile 75 bin arasında olan belediyelere 4 yıl süre verdi adam.
2024'ün sonunda sanıyorum, evet, doluyor o süre.
Evet, evet, evet. Ve o zaman mecliste bakın belediyelere diyor ki, Yunus Kılıç'ın başında olduğu, kanunu ben yazdım diyen birisi çünkü. Belediyelere diyor kardeşim sen 2 sene daha büyük belediyelere, 75 bin üstü belediyelere.
Ya ben baktığımda Adana'da Ceyhan, Kozan ve merkezdeki 4 belediye, ilçe belediyesi olarak baktığımızda Sarıçam, Seyhan, Çukurova.
Bakım evi yok, kısırlaştırma yok.
Ve Yüreğir'in bunu bu yapması yılın sonuna lazım. Kadar yapması lazım.
Yapması lazım ama hala daha parmak oynatmıyorlar. Bakın bunda Yunus Kılıç'ın çok büyük bir günahı var. Neden biliyor musunuz? Şimdi ve ben mecliste kıyamet kopardım, sordum mecliste tarım komisyonunda. Dedim ki siz 3 yıl 4 yıl bu belediyelere süre veriyorsunuz. Bu arada bu köpekler üremeye çoğalmaya devam edecek. Ne yapacaksınız? Bunun cevabı yok. Biz biraz ses duyurduğumuz için nüfusu 25 bin ile 75 bin arası olanlar 2 yıl daha 1 yıl daha geri çekildi. 2 yılları var. Nüfusu 75 bin olan bu bizim merkez Yüregir, Seyhan bunun gibi 75 bin üstü olan belediyelere bu yılın sonuna kadar süre verildi. Evet. Onu biz çektirdik. Yoksa daha bir seneleri daha vardı. Ve şimdi buradan ben sizi dinleyeyim. Devam lafınızı kestim.
İşte biraz önce dediniz ki kanunu bilmek gerekiyor. Hukuku bilmek gerekiyor. Biraz önce de yeni bu yasadan bahsettik. Bu yeni hayvan hakları yasası beklentilerinizi karşıladı mı?
Karşılaması mümkün değil. Çünkü bu yasayı Kars milletvekili Yunus Kılıç bir odaya çekildi ve bunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, yani cevap hakkı olabilir, bizi yalan doğru değilse, bizi bilgilerimiz yanlışsa düzeltebilir. Fatma Şahin ve Yunus Kılıç baş başa verdiler Türkiye Belediyeler Birliği. Bu belediyelerin bakım evi kurmalarını ötelediler. Sayın Binali Yıldırım Başbakanlığının son kararı olarak Büyük Millet Meclisi'nde Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulsun dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatıyla. Ve Büyük Millet Meclisi'nde Araştırma Komisyonu kuruldu. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kuruldu. O komisyon 5-6 ay boyunca herkesi, seveni seveni, korkanı korkanı korkmayanı, pet shopçu herkesi çağırdı. Ve çok güzel bir rapor hazırladı. Sokak hayvanları sayısını Türkiye'de 2,5 milyonla 3 milyon arası gibi tamamen verilere dayanarak tespit etti ve bütün belediyeler kısırlaştırma merkezini kurarlarsa, 6 ay içinde kurarlarsa 1 yıl içinde sokak hayvanı sayısında ciddi azalma olacak. 2 yılın sonunda %50'ye yakın azalma olacak şeklinde varsayımsal tahminleri de söylediler. Ama ve o çok güzel bir rapor olarak çıktı. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli talimat verdi. STK'ları dinleyin diye, STK'ların görüşlerini öğrenin diye. Çünkü bunlar masa başında oturan adamlar. Sahada biz varız. Yüz binlerce insan Anadolu'nun dört bir tarafında ve olayın içinde onlar var. Dolayısıyla o güzel raporu, amaçları nedir bilemiyorum. Ben Yunus Kılıç'a, Fatma Şahin'e, Türkiye Belediyeler Birliği'ne sordum. Bakım evlerinin ve kısırlaştırma merkezlerinin kuruluşunu 3 sene 4 sene ötelediğiniz zaman acaba hayvanlara bir komplo mu hazırladınız? Yani 3 sene daha barınaklar kurulmasın, bakım evleri olmasın, kısırlaştırma olmasın, hayvanlar çoğalsın çoğalsın çoğalsın, vatandaş saldırdı diye rahatsız, muzdarip, şikayetçi olsun ve biz bir katliama girelim gibi bir komplo mu acaba? Başka bunun açıklaması yok. Cevap veremediler bana. Ne olacak bu hayvanlar? Bakın, kısırlaştırma tek çözüm. Öldürme çözüm değil. Niye biliyor musunuz? Türkiye'nin belediyeleri 100 yıl boyunca 2004 yılına kadar, yani AK Parti tarafından bu kanun, kısırlaştırma merkezli bu kanun çıkıncaya kadar öldürdü, vurdu, zehirledi, ateşli silahlarla vurdu. Bütçelerine zehir kıyma parası koydu. Ateşli silahlar aldılar, mermiler aldılar ve sorun çözülmedi. Yani sokak köpekleri sayısında azalma olmadı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Öldürmek, vurmak çözüm değil kardeşim. Bitti. Topla diyorlar. Mesela şu anda bir yeni grup çıkmış. Topla. Toplamak çözüm değil. Çünkü 1200 belediyede bakım evi yok.
Toplayıp ne yapacak?
Ne yapacak? Ha, ne yapıyorlar? 17 yıldır topladılar. Ne yaptılar biliyor musunuz toplayanlar? Adam kendi şehrinde vatandaş şikayet etti. Gazını almak için hayvanları aldı. Birazını öldürdü, birazını başka ilçeye attı.
Ormana götürdü, bıraktı.
Ormana götürdü ve birbirlerini attılar. Bakın, Anadolu'nun problemi bu. Bu masa başındaki siyasiler, masa başındaki bürokratlar bilmezler. Bilmiyorlar. Bari kardeşim bilmiyorsunuz deyin. Biz bilmeyi beceremedik deyin, bizi dinleyin diyorum, size söz veriyorum.
Şimdi ben de şunu söyleyeyim, kısırlaştırma birçok şeyin çözümü, bir defa bütçelerinden veya insanların bakım konusunda özellikle besleme, mama konusunda ileriki dönemde ciddi bir azalmaya gidecek. Şimdi
feasible tabii, doğru.
Yani şu anda doğru. Kısırlaştırmazsanız önümüzdeki dönemde çok daha fazla mamayla bunları beslemek zorunda kalacaksınız. Veya şimdi öldürme çözüm değil, öldürme size olumsuz olarak bir şekilde geri dönecek.
Ya çözüm değil, çözüm değil. Çözüm denedi değil, 100 yıl denedi.
Çözüm değil, siyasi olarak da olumsuz olarak bir dönüşü olacak bunun. Yani
kesinlikle.
Çünkü insanlar bunu görmeyecek mi?
Yani sevmeyen de bakın, adam diyor ki burada çok köpek var, çoluğa saldırır çocuğa, ama ne olur diyor belediye alır götürür öldürür, siz devreye girin diyor. Yani böyle bir irfan geleneği var Anadolu'da.
Evet. Şimdi karne haftasındayız. Yine bu da bence önemli.
Hediye alacak
önemli. Hepsi. Evet, çocuklara karne hediyeler alınacak. Bu hediyelerden bir kısmı da evcil hayvanların olma ihtimali çok yüksek. Bu konuda ailelere ne söylemek istersiniz? Şeyi de yine hemen parantez içinde, kedi veya köpek düşünen aileler
almasınlar. Bakın, barınaklarda terk edilmiş binlerce, on binlerce zavallı hayvan var. Bir de bir hayvan almak demek en az 15 yıl hiç büyümeyecek bir bebeğiniz olacak demektir. Yani tüy dökecek, çiş yapacak, evde sizinle olmak isteyecek, ona yasaklar koymamanız lazım, balkona atmamanız lazım.
Tam bir de o parantez açıp onu söyleyecektim. Burada bu alınan hediyelerin belli bir süre sonra sokağa bırakılma ihtimalinin de ne kadar yüksek olduğunu
kesinlikle,
hepimiz biliyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle. Heves için alıyorlar, sanki fatoş oyuncak gibi, ondan sonra sokağa bırakıyorlar. Ay tüy döktü, ay şunu yaptı, ay havladı. Alma kardeşim ya, mecbur musun? Eğer çocuğun hayvan sevgisi vermek istiyorsam, git sokaktaki bir kedinin bir köpeğin önüne, senin evladın alsın bir kap süt, bir yemek. Yani merhameti öğretmek istiyorsun, böyle öğret. Evine alıyor, ondan sonra bakın, evine kedi veya köpek alıp onu terk edenler, barınağa veya sokağa veya bir başka aile veya o bir başka aileden başkasına, ben ömürleri boyunca rahat, huzur yüzü göreceklerine inanmıyorum. O vebal, o zavallı hayvanların vebali onların peşinden ölünceye kadar gidecekler. Evinize bir hayvan almadan çok düşünün. Deyin ki, hani İngilizler derler ya nikahta, ya şimdi söyleyin itirazınız varsa sonsuza kadar susun. Eğer o hayvanı aldıktan sonra bütün zahmetlerine rağmen, çünkü güzel bir şehirde hayvan, yani bir ayaklı sevgi ama zahmeti çok fazla. O zahmetine rağmen ben bunu terk etmeyeceğim diyorsanız hayvan alın, yoksa hayvan almayın kardeşim, almayın. Almayın. Alacaksınız da gidin, belediye barınakları hayvan dolu. Ay ben şu cins istiyorum. Alma, sen cins seversin, hayvan sever de değilsin. Alma.
Yani bu sahiplendirme konusunda da aslında ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor bence. Özellikle belediyeler bu konuda da üzerlerine düşen görevi çok fazla yapmıyorlar.
Ya geliyor. Belediyeler hayvanlarla ilgili hangi görevi yaptılar ya, ki ben, bunu yapsınlar? Bakın ben, Adana belediyelerine ne zaman geleceğiz?
İkinci reklam arası tamam. Vereceğiz. Reklamlardan sonra geçeceğiz tamam. Ama ben faaliyet raporlarından söyleyeyim. Çukurova Belediyesi 2021 yılında toplam 25 tane hayvan sahiplendirmiş. Bunu da raporunda yazmış. Yani ayda 2 tane mi oluyor?
Tabii o konuya gelelim. Yani Çukurova Belediyesi'ne veya diğerlerine gelelim sonra. Belediyeleri de bakın parti farkı olmadan
Yok, hepsi,
al birini çal ötekine.
Hepsi birbirinden
beter.
Biz ne yaptıklarına bakıyoruz. Hangi partiden seçilmiş hepsi belediye başkanı beter. Olduğuna bakmıyoruz.
Hepsi birbirinden beter. Al o partiyi çal ötekine, al ötekini çal ötekine. Onu sonra konuşalım. Çukurova'yı bütün olarak da ele almak lazım. Ama sahiplendirme konusunu iyi oldu. Açtınız. Bir evinize hayvan almayın. Hayvan aldığınız zaman ölünceye kadar en az 15 yıl bir bebeğiniz olacağını unutmayın. Pet shoplar bakın kanlı para. Yani pet shoplardan düzgün çalışan pet shoplar elbette vardır. Namuslu çalışan pet shoplar elbette vardır ama büyük çoğunluğu merdiven altında üretiyor. Üretim çiftliklerinin dehlizlerinde öldüresiye üretilen hayvanları alıyor, satıyor. Yani pet shoplar ürün satsınlar, hayvan satmasınlar. Sözde bu yılın sonunda
zaten yeni kanunda o tip bir
Daha kötü yeni kanun, düzenleme yok, daha kötü yeni kanun. Şimdi pet shop alıp hayvanı kendi bizim gözümüzün önünde vitrine koyuyordu.
Şimdi orada olmayacak.
Ama arkada o ölüm kampı, üretim çiftliklerinde tabii. Sipariş vereceksiniz. Diyeceksiniz, "Aa ben şu beyazı beğendim." diyeceksiniz. O beyaz size gel, "Ay yok ben bunu beğenmedim." diyeceksiniz. Trend yoldan şey yapar gibi tekrar hayvan gidecek. Daha kötü oldu. Yani Yunus Kılıç ve Ekürisi ekibi bu kanunu mükemmel çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporuna uygun çıksaydı mükemmel olacak bir kanunu rezil rüsva etti. Allah onları affetmesin.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıl 2021 yılında 1623 hayvan sahiplendirmiş, 2021 faaliyet raporundaki rakam. Onu da
ya sahiplendirmesine yazar. Zeydan Karalar başkanımız başkan olduktan sonra kısırlaştırma durdu, tedavi durdu, bakım durdu. İyi bir miras almıştı aslında. Bakın buna Adana'da sokakta köpekten şikayet eden herkese lütfen siz de anlatın. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evi bir yılda 36 bin köpek kısırlaştırma kapasitesine sahip. Ama Zeydan Karalar yönetiminde bir yılda kaç köpek kısırlaşıyor biliyor musunuz? 5 bin.
2969 dişi, 2320 de erkek.
5 bin.
6 bine yakın.
5 bin. 6 bin. 10 bin deyin ya. 10 bin deyin. 36 bin köpek kısırlaştıracak bir bakım evinde niçin 6 bin 5 bin kısırlaşıyor?
Personel mi eksik?
Zeydan Bey yeterli veteriner hekim vermedi ki. Yani oradaki şu anda çalışan veteriner hekimler hepsi çok iyidir. Bakıcılar da öyle. Yeterli veteriner hekim vermedi. Yeterli bakıcı vermedi. Yeterli ekipman vermedi. Yeterli eleman vermedi. Toplama araçları vermedi. Oysa Türkiye'nin bir numaralı bakım evi burada. Adana sokaklarında 50 bine yakın hayvan düşünülüyor. Eğer Zeydan Bey geldiği andan itibaren bizi dinleseydi, o bilmiyor biz biliyoruz, her yıl 36 bin yapmasın ya, 20 bin yapsın. Şu anda bütün köpekler kısırlaştırılmış olacaktı. Adana sokaklarındaki köpek sayısı %40'lara düşecekti azalarak. Tabii ilçe belediyeleri de bu arada söz konusu. İlçe belediyeleri de hiçbir şey yapmadılar.
Onu da söyleyeyim. Kendi faaliyet raporlarından bu rakamların tamamı kendi rakamları. Seyhan 1870 kedi, 77 köpek kısırlaştırmış. Sarıçam ve Yüreğir'de zaten öyle bir yok. Çalışma yok.
Yok.
Çukurova'da 450 köpeği almışlar. Kaçına ne yaptıkları belli değil. Rapor, kendi faaliyet raporundaki yok. Yazanı söylüyorum.
Onu ben size söyleyeyim. Çukurova Belediyesi de yani her yıl 7-8 bin kısırlaştırma yapabilecek kapasiteye sahip. Çünkü veteriner hekimleri de iyi, mevcut bakıcılar da iyi. Fakat yani hepimiz seviyoruz Çukurova'nın yakışıklı yüzü, güzel yüzü. Ama gülen yüzü ama o da yeterli veteriner hekim vermedi, yeterli bakıcı vermedi, yeterli araç vermediği için elindeki hazır şahane Yıldıray Arıkan'ın yapıp da kendisine hediye bıraktığı barınağı, bakım evini yeterli kullanamadı. Kedi kısırlaştırma zaten hiç yapmıyor. Ama o bakım evine eğer biz ikna etmiş olsaydık Soner Çetin Başkanı, bir yılda 6-7 bin köpeği havada karada kısırlaştırırdı. Kediyi havada karada kısırlaştırırdı. O da elindeki imkanı kullanmadı.
Yani benim anladığım kadarıyla verdiğiniz rakamlardan zaten Büyükşehir ve Çukurova'nın elindeki imkanlar Adana'nın sorununu çözecek kapasitede neredeyse.
Çözerdi. Zeydan Karalar'ın belediye başkanı olduğundan itibaren adam 5-6 ay anestezik madde almadığı için kısırlaştırma durdu. Düşünebiliyor musunuz? Zeydan Bey geldiği zaman Türkan Eşli'ye ve Zeydan Bey'e yazılar, yayınlar yaptık, şikayetler ettik. Bırakın artırmayı, durdurdu kısırlaştırmayı. Şimdi eğer Büyükşehir Belediyesi gerçek anlamda çalışmış olsaydı, şu gün bile çalışmaya başlasa Zeydan Başkan gitmeden 70-80 bin köpeği kısırlaştırabilir. Gitmeden. 2 senesi daha var. Dolayısıyla Çukurova eğer gerçek anlamda kısırlaştırma yapmış olsaydı, Soner Bey'in de ikinci dönemi, Çukurova'da köpek sayısı %10'lara düşmüş olurdu. Kedi sayısı aynı şekilde yapmadı. Kusura bakmasın.
Evet.
Sevgi başka, gerçekler başka.
Bir, bir ara
nefes alalım.
Bir ara verip ondan sonra devam edelim. Bu yeni kanunda bir de bütçelerinin 1/5 gibi bir rakamı ayırma zorunluluğu.
Ya ayırmasına gerek yok. Belediyeler bakın belediyelerde para, deniz, okyanus. Yeter ki doğru kullansınlar. Mansur Yavaş ne diyor? Çalmazsan, çaldırmazsan Otuncel'in belediye başkanı her şey olur diyor. En küçük, bakın ben Türkiye'de belediyelerin ben ordinaryosu oldum. 300'den fazla il ilçe belediye bizzat gittim. Ekibimle beraber ve belediye başkanları, valiler, Kur'an kursları, hocaları. En zavallı belediye bile, belde belediyesi bile diyor ki yani Nesrin Hanım diyor, giden başkan diyor, kasayı diyor mesela ne diyelim 10 lira şey mesela bitir milyon diyor, bir şey söylüyor, boşaltmış diyor. Biraz sonra diyor ki biz diyor fakir belediyeyiz. Diyorum başkanım, giden başkan kasayı boşalttığına göre demek ki para var. Yeter ki doğru kullanın. Diyorum belediyelerde para sorunu yok. Belediye başkanlarının vizyonsuzluğu var. Duyarsızlığı ve merhametsizliği var diyelim. Ben biraz nefes alayım değil mi?
Bir kısa bir ara veriyoruz.
Adanalı Radyo, Adana FM 95.3.
Lütfen dikkat. Sizin firmanızın reklamları da yayınlansın. İşiniz açılsın. Cironuz artsın ister misiniz? O halde şimdi arayın. Adana FM. Reklamlarınız için 352 49 73 352 49 73.
Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM. Adana FM 95.3.
Efendim kısa bir ara verdik. Kısa bir ara sonrasında Sözün Gücü programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yeniden mikrofon sizde sevgili Çetin Ulucan.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim efendim. Buyurun.
Sayın Çıtırık, son kullanma tarihi geçmiş ama yenmesinde sakınca olmayan gıdaların sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmasını ne kadar sağlayabiliyoruz? Özellikle marketlerde bu son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin değerlendirilmesi bence çok önemli sokak hayvanlar açısından. Belediyeler bununla ilgili herhangi bir şey yapıyor mu? Çünkü sonuçta zaten ellerinde bir zabıta gücü var. Bunları zaten denetliyorlardır. Bununla ilgili siz neler yapıyorsunuz? Bu işletmeler bu konuyla ilgili sizle veya belediyelerle bir işbirliğine gidiyorlar mı?
Adana bu konuda bir numara. Yani 2000'li yılların başında o zaman pasta bahçesinin sahibi olan pasta pastanesinin Feride Hanım, ben, Deniz Hanım, biz bu olayın içinde Carrefour'dan, o zaman Carrefour yeni kurulmuş ve dünyada Carrefour ilk kez bir barınağa raf ömrünü tamamlanmış ürünleri verdi. Hilton Oteli, Seyhan Oteli, büyük hastaneler, Adana gerçekten bir numara çünkü sistemi biz kurduk. Aytaş Türk o konuda da imkan verdi. Araba, araç vesaire filan verdi, görevi de verdi. Adana hala daha hem Büyükşehir Belediyesi barınağına hem Çukurova Belediyesi barınağına işletmelerden, otellerden, marketlerden ürün alıyor. Artık ürünler hastanelerden, şehir hastanesinden, üniversite hastanelerinden. Bu sistem Adana'da çok iyi oturmuş durumda ama başka şehirlerde yok. Çünkü başka şehirlerde belediyeler barınaklara koydukları hayvanlara yemek, su vermezler ki yerler kirlenmesin diye. Yani barınaklar ölüm kampı olarak kullandıkları için adamlar zahmet edip böyle şeyler yapmazlar. Adana bu konuda çok çok iyi. İnşallah hep böyle iyi gider. Büyükşehir Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürü Ramazan Bey de bu konuda titiz. O da hala daha artık yemeklerin raf ömrünü tamamlamış olan yemeklerin toplanmasını iyi bir şekilde götürüyor. Bu arada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Adana'nın yerel marketleri var. Adana'nın, Çukurova'nın en bir numaralı yerel marketi hangisi? Groseri. Ama Groseri bir tek hayvana bir tek artık ürünü vermez. Çöpe atar ama sokak hayvanına vermez. Sahipsiz hayvana vermez. Çöpe atar ama bir belediyenin bakım evine yollamaz. Gelelim Carrefour'a. Carrefour Türkiye çapında benim de imzaladığım, Hayvan Hakları Konfederasyon Başkanı olarak benim de imzaladığım Dost Hareketi projesi başlattı. Dost Hareketi projesi şu demek: raf ömrünü tamamlanmış olan ama hayvanların kullanımında hiçbir sakınca olmayan temiz ürünleri, şarküteridir, ekmektir, diğerleri gönüllülere, belediye barınaklarına vermek şeklinde. Ve çok iyi gidiyor. Şu anda 700'e yakın şubesinden onun koordinasyonunu biz yapıyoruz. Türkiye çapında 700'e yakın şubesinden 200-300 şube Adana'da dahil, bütün bu bölgede dahil şey veriyor, ürün veriyor. Mesela artık bitmiş, raf ömrü bitmiş.
Salam.
Salam, sosis, sucuk, peynir, süt, yoğurt, aklınıza gelen her şeyi. Ve şu anda Adana'daki en bir tepedeki Carrefour'dan, oranın müdürüne de çok teşekkür ediyorum, Seyhan Belediyesi'nin aracı düzenli olarak gidiyor. Ne verirlerse alıyor, getiriyor. Gönüllülerin beslediği, kendilerinin beslediği sokak hayvanlarına veriyorlar. Çok, sistem çok güzel gidiyor. Ve diğer şubeler de öyle. Carrefour'la. Bunu tabii biz Türkiye çapında yönetiyoruz. Adana değil ama Adana'nın groserisine defalarca başvurduk. Defalarca rica ettik. Bir seferinde dediler ki personelin yediği yemekten artık koyalım. O da cacık macık filan olmadı. Groseriye ben, ki ben groseriye girdiğim zaman evimde gibi hissederim. Atatürk Caddesi'ndekine giderim, evimde gibi hissederim. Çok kişi de öyle. Mutlu olduğum bir yer ama hayvanlar için çöpünü vermez, çöpünü. Çöpü atılır, vermez. Buradan da groseriye bir seslenmiş olun. Bence ayıp. Bence utanmaları lazım. Şu Adana'da çünkü binlerce gönüllü var. Bu gönüllülere şeyi verse, o artık ürünleri, çöpe gidecek ürünleri, bu hayvanları besleseler veya Adana'nın barınağına, Çukurova'nın barınağına yollasa bunları, bu hayvanlar da doğrusu ya ölüp gideceğiz. Her şey burada kalıyor. Her şey bu dünyada kalıyor. Tavukçular filan Adana'da, yani diyorum ya, Adana halkı çok şahane. Tavuk firmaları böyle barınağı, sokakları, her yerdeki insanlara yardım ederdi. Fakat şimdi artık kemiklerini bile, tavukların kemiklerini bile firmalar alıyorlar. İşte sucuk yapıyor, sosis yapıyor, bilmem ne yapıyor, kullanıyor. Ve biz çok daraldık. Bakın mama fiyatları füze gibi gitti. Belediyeler kısırlaştırma yapmıyor. Bakın kediden yola çıkalım. Belediyeler, Adana'nın hiçbir belediyesi kısırlaştırma yapmıyor. İki tanesi göstermelik yapıyor. Büyükşehir ve şey. Yapmıyor. Bir taraftan Seyhan Belediyesi, tek tek belediyeleri alalım ya. Ben şimdi başlayınca.
O zaman şöyle yapalım. Mama dağıtımında hangi belediye ne yapıyor? Mamayla tamam, başlayalım. Ha. Sonra işte kısırlaştırma, aşı, diğer bakımlar.
Tamam, siz
öyle gidelim.
Tamam, siz yönlendirin. Ben çünkü kaptırınca alıp gidiyorum. Tamam.
Mama konusunda Adana
bir,
Büyükşehir Belediyesi.
Çukurova Belediyesi'nden başlayalım.
Büyükşehir'den başlayalım.
Büyükşehir Belediyesi yıllardır çöp mama alır. Büyükşehir Belediyesi'nin mamalarını verdikleri zaman insanlar böyle gariban mecburen alıyor. Üzerine işte tavuk haşlar, tavuğun suyunu serpeler veya iyi bir mama geçmişse karıştırır. Yıllardır çöp mama alır. Barınaktaki hayvanların önüne de çöp mama koyar. Allah'tan Ramazan Bey artık ürün toplatıyor da o zaman hayvanların karnı doyuyor.
Şöyle söyleyeyim. Büyükşehir'in bir önceki maması şu ankinden biraz daha iyiydi. Şu anki maması çok kötü. Ben de mahalledeki kedilere bakıyorum. Ciğeri haşlayıp onun suyuyla karıştırdığım halde
yemiyorlar.
Zor yiyorlar. Yemiyorlar. Öyle söyleyeyim. Daha önceki mamayı en azından o şekilde yiyorlardı. Büyükşehir'in maması konusunda
belediye size katılıyorum. Belediye soruyorlar. Şimdi ben size bir şey soracağım. Yani belediye başkanı barınakta çalışan görevlisine bu mamayı yiyorlar mı deyince, yani bu padişah tek adam, bütün belediye başkanları biliyorsunuz. Türkiye'de bir tane tek adam yok. 1389 tane tek adam var. Oradaki adam yiyor demek zorunda. Yoksa alır atar onu. Her şey Zeydan Karalan iki dudağın arasında.
O zaman biz buradan Zeydan Bey'e iletmiş olalım. Son dağıttıkları mamalar, özellikle son bu 7,5 kiloluk paketlerdeki mamalar hayvanlar mama tarafından yenilmiyor. Bunu çöp belirtelim.
Mama. Bir de bir şey daha yaptı Zeydan Bey. Arıyor insanlar. Diyorlar ki depoda mama yok. Zeydan Bey alıyor elindekinden. Hiç yakışmıyor. Yani ben Zeydan Bey'i biz yiğit olarak tanırız. Zeydan Bey hiçbir zaman halkının gözünde başkan koltuğuna çıkmadı. Hep Zeydan Bey oldu. Yani onların hep gönlünde kaldı. Ama alıyor eline iki tane köpek resmi çekiyor. Bizim diyor mamaları, hayvanlarımızı besliyorum. Beslemiyorsun kardeşim, yalan söyleme. Deponda mama yok. Mama geldiği zaman da çöp mama. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin maması çöp mamadır.
Evet.
Yapacak bir şey yok. Allah'tan Ramazan Bey hızla şeyi toplamayı devam ettiriyor. Evet. Artık ürünleri.
Çukurova zaten herhalde bildiğim kadarıyla dağıtıyor mu?
Hayır. Dağıtmıyor. Çukurova Belediyesi geçen dönemde.
Çünkü şeyde de yok. Faaliyet raporunda da
yok, öyle hayır, bir şey yok. Yok hayır, dağıtmıyor, kesti. Çukurova Belediyesi geçen dönem gönüllülere mito mama veriyordu. Her zaman o mağdur gönüllüler. Çünkü gönüllerin çoğu mağdur durumda. Gidiyorlardı, o mamayı alıyorlardı. Seçim öncesinde, bu seçim, son seçim öncesinde son bir toplantı oldu. Yüzlerce insan gönüllü ve Soner Çetin söz verdi. İki söz verdi. Dedi ki bir dahaki döneme kişi başı mama sayısını ikiye çıkaracağım. Birinci söz. İkinci söz, kedi kısırlaştırma için bir parkın içinde merkez kuracağım dedi. Anlattık. Başkanım dedi, kısırlaştırın ki bu kediler beşer, onar, yüzer çoğalıp da bu zavallı insanların başına kalmasın. Herkes mecburen bakıyor. Evet. Vicdandan ve merhametten bakıyor.
Vicdanen,
yoksa evet. Kimse keyifli değil. 1 tane kedi gelsin, 100 tane. Ve ne yaptı biliyor musunuz Soner Çetin? Seçimden sonra mamayı kesti. Evet. Ve ne yaptı Soner Çetin? 3 yıl geçmiş olmasına rağmen 3 tane odalı bir yer veya 2 konteyner koyacaktı. Kedi kısırlaştırma merkezi yapacaktı, yapmadı. Ne kedi kısırlaştırma yaptı, ne köpekleri doğru düzgün kısırlaştırtıyor, ne de mama veriyor.
Zaten faaliyet raporunda da bu açık açık görülüyor. Gerçi faaliyet raporunda zaten baktığınız zaman yaptıkları hiçbir şey yok da yani bu.
Kendisine sorarsanız ne diyecek? Bence sorun. Ne diyecek size? Şimdi, ya diyecek bizim şimdi, barınağımız var.
Şimdi zaten baktığınız zaman Sayın Soner Çetin. Ben 7 dönemdir her yıl en başarılı Türkiye'de, Adana'yı bırakın, en başarılı belediyeyim diye, belediye başkanı seçiliyorum diye afişler asıyor. Cidden de seçiyorlar da demek ki. Ama sosyal gelişmişlik endeksi diye bir endeks yayınlanıyor. Hangi ilçemiz ne gelişmişlik sırasında diye. Soner Çetin 2017 ile 2022 endekslerine baktığınızda merkezde yerinde sayan iki belediyeden biri. Yani bir belediye Soner Çetin'e fark atmış. Dördüncü olan belediye 30 sıra, 29 sıra ileri gitmiş. Soner Çetin yerinde saymış. Yani neye göre başarı varsa bunu rakamlar gösterir.
Hayvan konularında başarılı değil. Hayvan haklarında başarılı değil. Bugün Çukurova Belediyesi'nin sokaktaki hayvanların olmasının sebebi Soner Bey. Başarılı değil.
Diğer konularda da çok başarılı olduğunu
onu bilemem.
Söyleyemeyeceğim.
Onu bilemem.
En azından bulunduğum semtteki...
Siz Çukurova'da oturuyorsunuz.
Bulunduğum semtteki mahalledeki yolların Çukurova Belediyesi'ne ait olan kısmı için konuşuyorum. Hali ortada. Yani o konuda da çok başarılı diyemeyeceğim.
Evet, Çukurova Belediyesi dolayısıyla o güzelim barınağında, yani Soner Bey hala daha geç kalmış değil, o güzelim barınağında her yıl 4-5 bin tane hayvanı kısırlaştıracak kapasitede veteriner hekimi var. Ama imkan ve diğerleri yok. Mamaları kesti, ayıp etti. Çok büyük ayıp etti, bu kadar zengin bir belediye. Bu kadar çok sosyal faaliyetleri çok da güzel yapan bir belediye ayıp etti. Kedi kısırlaştırma merkezini kurmadı.
O sosyal aktivitelerle ilgili en son bir... şey düzenlenmişti, festival. Düzenlenmişti. Paylaştıkları resimlere bakıyorum. Sahnedeki insan sayısı seyredenlerden daha fazla. Yani çok da başarılı dersek.
Yani herkesi tabii çağırıyor. Yani ama bakın, Türkiye'ye Adana'da bir festival, Portakal Çiçeği Festivali yapıldı.
Festival enflasyonu oluyor sanki.
Bakın
Adana'da.
Birincisini hatırlıyor musunuz Portakal Çiçeği'nin? Muhteşemdi. Evet. İkincisi muhteşemdi. Bu belediye denen kanun tanımaz konular, vizyonsuz kurumlar onu da panayıra çevirdiler. Adanalı sahip çıktı. Adanalı'ya kurban, canına kurban Adanalı'nın. Bastığı toprağa kurban. Ama belediyeler mahvetti. Diyelim Çukurova Belediyesi mama vermiyor. Kedi kısırlaştırma merkezini söz verdiği halde kurmadı. köpekleri yeterince kısırlaştırsa bugün Çukurovalılar köpeklerle sıkıntı yaşamayacaklar diyelim. Nereye geçelim?
Yüreğir.
Yüreğir'e geçelim. Yüreğir bu sene yeni geldi. Fatih Mehmet Koca İspir başkanımız. Biz onu çok sevdik ve Yüreğir'de çoğu çok mağdur olmasına rağmen bu hayvanlara bakan güçlü yürekler grubu oluştu. Hepsi de mübarek muhteşem insanlar. Onlar başkanı sevdiler. Başkan onları sevdi. Ve bu gönüllülere hayvanların yiyeceği ikişer torba mamayı her ay verdi. Ve şu talimatı verdi. Biz de dedik yani canına kurban senin. Sen bir şehir eminisin dedik. Dedi ki gönüllülerin beğenmediği hayvanları sevmediği mama verilmeyecek dedi.
Maması talimat gerçekten verdi. Kaliteli.
Talimat verdi. Ondan sonra bu arada hemen kısırlaştırma merkezi kuracaktı bakım eve. Bu sözü de verdi başkan. Fakat Murat Ayhan Benlice diye bir başkan yardımcısı var. Değerli bir insandır, hukukçudur. Yani insanların kimsenin kimliğine, kişiliğine sözüm yok. Herkes saygındır.
Biz yaptıkları işlere bakıyoruz.
Yaptığı işi söyleyeyim. Hayvan sevmez, gönüllü sevmez. Hayvanlar için küçük serçe parmağını bile oynatmaz. Yani bir kısırlaştırma merkezi bile ne yaptı biliyor musunuz? Bakım evi kurulmasını yolu yokuşa çıkardı.
Ama hukuki olarak zaten kurmak zorunda bunu. Yani bu yılın sonuna
kurmuyor hala daha.
Bu yılın sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın emriyle çıkartılmış bir...
İpe un seriyorlar.
Kanun var.
Ben size bir Murat Ayhan Belince'yi anlatayım. Bu hayvanların, bu zavallı benim gariban gönüllülerimin hepsi yani 3 kuruşların 1 kuruşun o zavallı hayvanları hepsi kediye boğulmuş durumdalar. Kediler sürekli doğuruyor. Birincisi dedik ki bakın Seyhan Belediyesi bir iş yaptı. Şehir merkezine 4-5 odalı bir yer buldu, kiraladı. Oraya da çok da başarılı veteriner hekimleri var. Özellikle Hasan Bey muhteşem birisi. Kedi kısırlaştırmayı yaptı.
1870 kedi kısırlaştırmış geçen yıl.
Hatta yani 3 yıldır Yüreğir Belediyesi'nin 1000'e yakın kedisini onlar kısırlaştırdı.
Valla birkaç tane de biz götürdük, kısırlaştırdılar sağ olsun.
Bunu yaptı. Bunun aynısı 2 ayda yaptı biliyor musunuz Seyhan Belediyesi? Murat Ayhan Bellice işi yokuşa sürdü ki Yüreğir Belediyesi'nde Melikşah Beyver kısırlaştırma konusunda Türkiye'deki iyi uzmanlardan birisidir. Ne yaptı biliyor musunuz? Yok dedi ben dedi bakım evi yapacağım, iyi yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Aslında amacı işi yokuşa sürmekti, yapmamaktı. Kedi kısırlaştırma merkezi kurmadı. Bakım evi kurmadı. 3 sene önce Mahmut Demirtaş valim, bütün başkanların Zeydan Bey'in de olduğu ve bizim olduğumuz toplantıda talimat verdi. O zamanlar zaten kıvırttı, ben anladım eyvah dedim. Ağzını hani Erzurum demiş ya ağzını büzmesinden Ömer diyeceği belliydi. Belli dedim. Ve Murat Ayhan Benlice'den dolayı onun kişisel tavrından dolayı kısırlaştırma merkezi kurulmadı. Kedi kısırlaştırma merkezi kurulmadı. Ve Fatih Mehmet Bey'i ikna etti. Önce mamayı teke düşürdü.
Evet, mama sayısında bir
şimdi
düşüş var.
İki ayda bire düşürdü. Biz de verme kardeşim dedik. Yani Yüreğir Belediyesi batıyorsa bu mamalardan batma, belediye kurtulsun dedik. Fatih Mehmet Koca İspir çok büyük yanlış yaptı. Murat Ayhan Bellice'nin aklına giderek. Yani kendisini gerçekten seven, kendisine gerçekten dualar içinde olan güçlü yürekleri harcadı. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Meclis üyeleri, milletvekillerinin başka ilçelerdeki gönüllüye mama veriyor. Verme kardeşim önce kendi ilçeni, ilçendekine mama ver. Evet. Önce kendi ilçendekini doyur. Ve yani, şimdi iki ayda bire düşürdü. Bir süre sonra da ne yapacaklar? Vermiyorum diyecek.
Evet. Yani bu,
ama günah, vebal boynuna. Yani biz onu çok sevmiştik.
Şöyle söyleyeyim. Sayın Koca İspir'de zaten seçimi çok az bir farkla kazanmış bir belediye başkanımız. Bunun önemini sanıyorum anlayacaktır. Belediye başkan yardımcısı ne yaparsa yapsın fatura başkana kesilir. Yani.
Bakın Murat Ayhan Benlice sabote ediyor.
Yani Murat Ayhan Benlice'yi tanımam ama fatura Murat Ayhan Benlice'ye kesilmez. Yani sandıkta halk faturayı Fatih Koca ismi
ve binlerce insan var orada besi, yani 150 kişi, bunların akrabaları yakın. Bir de ya kardeşim, kısırlaştırma kurmadın, niye yapmadın kısırlaştırma? Murat Ayhan Bellice 4 odalı bir yani, yer tutup yani, bir kedi kısırlaştırma merkezi kurmayı beceremedin ama gönüllünün mamasını kesmeyi becerdin. Utan. Yazık, yazık ya. İçim yanıyor ya, içim parçalanıyor. İçim parçalanıyor yemin ederim. Şeyle gidiyorlar, kasapların önündeki kemikleri, bir şeyleri topluyorlar. Yani ağlamak geliyor içimden. Buluyorlar, haşlıyorlar ki o kedileri doyursunlar. Yazık, günah değil mi ya? Ne hakkınız var?
Vallahi şunu ben özellikle belirteyim. Sayın belediye başkanları ekiplerini iyi kurmadıklarında bir dönem sonra faturayı karşılarında görüyorlar.
Bunu yani Fatih...
belirtmek istiyorum.
Fatih
yani
Mehmet başkan, Koca İspir çok umut vermişti bize.
Başkan ne kadar iyi olursa olsun, ekibi kötü olduğu zaman maalesef işler istediği gibi gitmiyor.
Başkanı kandırdı demeyeceğim, ikna etti. Murat Ayhan Bellice, bu vebal sizin boynunuza, o zavallı, o mağdur insanların, o mağdur insanların ve o hayvanların vebali sizin boynunuza, ama ben durmayacağım bunu. Sevgili Jülide Sarayeroğlu'na, genel merkeze, Ayşe Keşir'e, Ömer Çelik'e kadar, bunların hepsini Yüreğir Belediyesi'nin yaptığı tek iş. Bakın, Seyhan Belediyesi diyor ki ben diyor sokak beslemesi yapıyorum. Doğru. Ben diyor kedi kısırlaştırma merkezim var. Doğru. Mama veriyor, çöp mama ayrı konu ama veriyor. Ondan sonra Sarıçam Belediyesi diyor ki ben diyor yıllardır kesmeden mama veriyorum diyor. Ve kendi veterineri de gönüllülerin acil işlerine bakıyor. Doğru. Çukurova Belediyesi her ne kadar Yıldıray Arıkan'dan aldıysa da kör topal bir barınağı var. Doğru. Hiçbir şey yapmayan bir belediyenin yaptığı tek iş bu gönüllülere normal bir mama vermekti. Ve eşiyle beraber mama dağıtmaya gelecek yürekte olan bir insan. Fatih Mehmet Koca İspir, Murat Ayhan Bellice... Genel merkezde Ankara'da arkadaşlarımızla görüşecekler. Murat Ayhan, Fatih Bey'e bir şey söylemeye dilim hali daha varmaz. Ama Murat Ayhan Bellice'nin büyük bir sabotatör mü dinledi olduğunu öğrenecekler. Gelelim Seyhan'a.
Evet.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Bey hepimizin dostu. Değerli bir hekim. 40 yıllık dostumuz, arkadaşımız. Seçimden önce yanına gittim. Ondan bir imza aldım. Eğer başkan olursam kedi ve köpek kısırlaştırma merkezini hemen kuracağım. Çünkü Zeydan Bey yapmadı Seyhan'dayken. Seyhan köpek kaynıyor.
Evet.
Seyhan köpek kaynıyor. Ondan sonra söz verdi. Köpek kısırlaştırma merkezi kurmayı yapmadı ama kedi kısırlaştırma merkezi kurmayı yaptı. Yani %20'sini %30'unu yaptı. Mama dağıtıyor 300 kişiye fakat mamalar çöp mama. Hayvanlar doğru düzgün yemiyorlar.
Kötü.
Gönüllüler. Şeyin yani Akif Bey'e söyleyeceğimiz konu bu. Şimdi geçelim.
Sarıçam.
Sarıçam'a geçelim. Şey tabii ikinci dönemi. Bilal Bey'in, Bilal Uludağ birinci dönemde söz verdi bakım evi kuracağım diye kurmadı ki. Çok güzel iki tane veteriner hekimi var. Çok güzel, çok başarılılar. Bu dönem ta geçen sene seçimden önce Ocak ayında kuracağım dedi. Hala daha kurmadı. Ama hiç olmazsa sokak beslemesi yapıyor. Ve gönüllülerin mamalarını orada Müdür Hasan Bey var. Düzgün insanlar. Yani gönüllüye çöp mama vermiyorlar. Hayvanların yediği mama. Madem ki diyorlar evet, bu para çıkıyor bu belediyeden. Hayvanların yediği mama. Bu arada Murat Ayhan Bellice'ye tekrar geliyorum. Eğer Murat Ayhan Bellice kısırlaştırma merkezini Sayın Mahmut Demirtaş valim talimat verdiği zaman kurmuş olsaydı onda bire mal olacaktı. Belediye bütçesini de zarar uğrattı. Şimdi evet, on misli çıkacak.
Evet, şu anda geçen yılla bu yılın rakamlarını bile karşılaştırsanız en az %100'ün üzerinde bir
evet,
inşaat maliyetinde bir defa fark var.
Meclis üyelerine ve muhtarlara da gelelim mi? Bakın çok kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama siz bana dur deyin.
8-7-8 dakika
tamam,
daha.
Tamam siz bana... Ben durmam çünkü siz bana dur deyin. şimdi büyükşehir belediyelerinin belediyelerin meclis üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, doğru değil mi? Evet. Yani başkanı denetleyen, kontrol eden, oy veren, bilmem ne yapan. Fakat Adana'daki belediye meclis üyeleri başta büyükşehir olmak üzere başkanlar tek adam olduğu için bence herkes, yani muhalefete de dahil, siyasi muhalefetin dışında başkanlara muhalefet etmiyorlar. Çıkarda birleşiyorlar kardeşim. Yani
şöyle söyleyeyim, ben bu yılın başıydı, bir program yaptım bir meclis üyesiyle. Oradaki Seyhan Belediyesi'nin teftiş raporunda İçişleri Bakanlığı...
Pardon, Ceyhan'ı konuşacağız, sakın unutmayalım.
İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş raporunda belediye meclisinin görevini yapmadığı, meclis üyelerinin denetim görevini yapmadığı yazıyor.
Evet, yapmıyorlar.
İçişleri Bakanlığı'nın teftiş raporunda mülkiye müfettişinin yazdığı not. Yani bunu daha... Teftiş raporunda yazıyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani o tespitini
yapmıyorlar.
Soktu.
Bakın, belediye meclis üyeleri bu vatandaşın sesi olması lazım. Hepsinin anası işe girmiş, danası işe girmiş. Yok bir yerden işte arsa almış, bilmem ne yapmış. Zaten bu insanlar niye belediye meclis üyesi oluyorlar? Bu tür çıkarlar için iyi olanları, doğru çalışanları, namuslu çalışanları bir kenara koyuyorum. Evet. Dolayısıyla bu şehrin vatandaş Adana'da muzdarip. Her yer köpek dolu. Seyhan'a gidiyorum. Vatandaş diyor ki Nesrin diyor, bakın diyor, sokağa çıkamıyoruz. Ama adam belediye diyor götürüp diyor zarar vermesin. Bu kadar bir muhterem halk bu. Köpek dolu. Belediye meclis üyelerinin konusunda bu yok. Ancak geçen dönem AK Parti'nin il başkanı da dahil, Ozan Gülaş da dahil, İyi Parti'nin Recai Mercimek dahil, Pozantı'nın belediye başkanı, sokaklarda köpek var. Kardeşim çözüm belli. O zaman yüreğini topla, cesaretinle topla, Zeydan Karalar'ın karşısına çık. De ki kardeşim 5000 köpekle niçin kalıyorsun? 36000 köpek niye kısırlaştırmıyorsun? Köpekten şikayet ediyor. Pozantı'nın belediye başkanı. Yıllardır orada adam 3 tane konteynerle bir kısırlaştırma merkezi kurmayı beceremeyen birisi. Kalkıyor orada diyor ki biz diyor hayvanları toplayacaktık, gönüllü bırakmadı. Çünkü başkan sen zehirlediğin zaman biz seni yakaladık yıllar önce. Sana dedik ki zehirlemeyeceksin. Götürüp başka ilçelere atmayacaksın dedik.
Şimdi
meclis üyelerine mesaj verelim. Görevlerini layıkıyla yapmıyorlar. Belediye başkanların, çünkü her bir belediye başkanı bir padişah, kendi riski kendisinde olmayan bir holdingin başında adam. Riski kendisinde yok. Herkes ne kadar faydalanabilirsek onun peşinde. Yani Adana onun için sahipsiz. Belediyeler zaten, başkanlar vizyonsuz adamlar. İyi adamlardır, şudur budur ama vizyonu olmayan adamlar. Bu vizyonu olmayan adamlardan da her birinin milletvekillerine geleyim. Milletvekilleri çünkü adamını işe sokturuyor, toplantılarında belediye yardımcı oluyor. Yani onun da çıkarları olduğu için Adana'nın milletvekili var ya. Ya kardeşim, sokaklardan köpekten geçilmiyor. Hayvanlar aç, sefil, perişan, mağdur. Gönüller bu hayvanları ayakta tutuyor. Evet. Vatandaş muzdarip, şikayetçi. Milletvekilleri neredesiniz? Neredesiniz? Bu başkanların karşısına niçin çıkmıyorsunuz? Vatandaş muzdarip. Hadi hayvanı boş verin. Hayvanla alakaları yok. Vatandaş muzdarip. Muhtarlara gelelim. Onu da söyleyeyim, sonra size fırsat vereceğim. Konuşma fırsatı vereceğim. Sevgili muhtarlar, diyorlar ki başkanım toplasın bu hayvanları. Ya kardeşim, senden alacak, öbür mahalleye bırakacak. Sen muhtar olarak demokrasinin temel taşısın. Sen çok önemlisin muhtarlar. Muhtarlarımız. Sen demokrasinin temel taşı olarak ve belediye başkanları da muhtarların karşısında takla atar, söyleyeyim onu. Muhtar olarak belediyelere niçin sorgulama yapmıyorsun? Ey ilçe belediye başkanı, niçin kısırlaştırma merkezin yok? Ey Zeydan Karalar, niçin kısırlaştırma yılda 36 bin değildi? Adana sokaklarında 50 bin küsur köpek var deniyor. Varsayımsal. Bir sene, iki senede 30'ar bin köpek kısırlaşsa bitecek.
Evet.
Böyle. Yani muhtarlar bakın umursamıyor. Belediye meclis üyeleri kendi ikballerinin peşinde. Milletvekillerin zaten belediye başkanlarından ödleri kopuyor. Ne olacak, yazık günah değil mi bu hayvanlara? Benim vatandaşıma da yazık, hayvanlara da. Ben hümanist bir hayvan severim. Dolayısıyla durum böyle. Herhalde sürede bitti.
Ceyhan'ı da konuşup bitirelim.
Ceyhan'ı da konuşup bitirelim. Ceyhan geçen dönem belediye başkanı, hayvanlar için hiçbir şey yapmadı. Hüseyin Sözlü döneminde yapılan bir barınak vardı. O barınakta hayvanları rezil, perişan, sefil ettiler. Kadın geldi. Gitti başkan. Hülya Hanım geldi. Aman dedik, ne güzel. Ana yüreği taşıyan bir kadın geldi. Hem hayvanların kısı, bakın, okşasın, beslesin, koklasın demiyoruz. Kısırlaştırsın. Hiçbir şey yapmadı. Hülya Hanım hiçbir şey yapmadı. Ben eskiden...
Köpek güzellik yarışması düzenlemiş.
Evet, kadınların, ben eskiden kadınlar karar alma mekanizmalarına gelsin diyordum. Gelmesin kardeşim. Liyakatlı olan kadın ve erkek gelsin. Kadın liyakatlı değilse gelmesin. Hülya Hanım bana bunu söyletti. Ve Ceyhan'ın barınağı perişan. Ceyhan'ın barınağında tek bir veteriner var. Doğru düzgün, yani hayvanlar için bir toplama yeri, toplama kampı. Ceyhanlar da sokakta köpeklerle baş etmeye çalışıyorlar. Ha, Ceyhanlar da hatalı demeyeyim. Başkanın karşısına çıkıp kardeşim kısırlaştır demiyor. Kısırlaştır demiyor. Kozan yeni başladı. Şeyin, Karataş'ın veteriner hekim belediye başkanı, ele şimdi o rahatladı artık, onun 3 senesi var diye. Veteriner hekim olduğu halde kısırlaştırma yapmıyor. Bir tane gönüllüye görevi vermiş. O diyor ki gönüllü yapıyor. Gönüllü, yani böyle ortada gayri ciddi. Yarın bir gün şey dolunca, bakın, Karataş sahiline giden vatandaşlar köpekten şikayet etmeyecekler.
Valla ben şey burada veteriner hekimler odası başkanını da konuk almıştım.
Muhterem bir insandır ve çok bilgilidir.
Daha önce ben şu öneriyi yapmıştım. Eğer belediyeler bu işi beceremiyorsa sizin odanızla bir anlaşma yapsınlar. Veterinerler belli bir ücret karşılığı belediyeye bu kısırlaştırma hizmetini
özellikle kedide
versinler diye. O da zaten böyle bir önerilerinin olduğunu, ama
Nihat Bey Türkiye'de bakın hayvan sorunlarını en iyi bilen veteriner hekim oda başkanıdır. Ama bizim
çok da mütevazı
her şeyi insan. Bilen, bizim her şeyi bilen, doktorluğu, tıbbı, mühendisliği, sosyali, her şeyi bilen, çok bilmiş belediye başkanları ona danışma ihtiyacını hissetmezler. Her şeyi biliyorlar çünkü bunlar şey oldu canım, anaların karnından yani, başkan koltuğuyla geldiler.
Yani bence buradan Yüreğir Belediyesi'ne ve Sarıçam'a da seslenelim. Eğer böyle bir imkanınız, böyle bir tesisiniz yoksa bu odalarla anlaşıp belli bir ücret karşılığında...
Murat Ayhan Benlice yapmaz. Başkanı da ikna eder.
Belli bir ücret karşılığında bu hizmeti... Veteriner Hekimler Odası aracılığıyla almanızda bence hiçbir sakınca yok. Hatta bütün Türkiye'de bu uygulanabilecek
ya bir Nihat Bey sistemdir. Danışmanlık bile yapar.
Ben onu da söyledim.
Çok güzel biliyor. Ben iki şey daha söyleyeceğim. Şimdi bunların yapmaya niyeti yok. Geline demişler oyna, yerim dar demiş. Kalk demişler yenim dar demiş. Yani bunlar yenim dar diyorlar.
Evet.
Adamlar... ancak toplansın. Ya toplamanın çaresi, çözümü yok. Muhtarlar karşısına çıkmadı. Ha, Adana'da kent konseyleri var. Ve bu kent konseylerinin başkanından, bütün mensuplarından o kadar şahane insanlar ki, o kadar donanımlı, o kadar bilgili insanlar, ama neden? Başarılı olamıyor. Neden? Çünkü Büyükşehir Zeydan Karalar'ın iki dudağının arasında, öbürleri diğer vizyonsuz başkanların iki dudağının arasında. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben 2 sene önce İzmir'e gittim. Tunç Soyer Bey beni davet etti. Önceden tanışıyoruz. Ben ona İzmir'de sokak hayvanı sorunu nasıl çözülür briefing verdim. Çok da güzel bir briefing oldu. Şu anda onların çoğunu yapıyorlar. Bakıyorum her yerde, bizim Adana'da gözünü nereye çevirsen eski başkanları da dahil, adamların sakallı suratlarını seyrediyorsun. Sanki şey Kıvanç neydi? Kıvanç Tatlıtuğ her biri. Her yerde adam kendi resmini koyuyor. Adam, Allah Allah, niye Tunç Soyer? Hoş da bir adam. Niye kendi resmini koymuyor? Geçen gün Mansur Yavaş, ben resmimi şeylere koymam diyor. Belediyenin hizmetidir diyor. Benim hizmetim değil. Adana'da gözünü çevirdiğin her yerde bu adamların fotoğrafları. Ve o billboardlara harcanan paralar. Ha, koymayacaksın. Bir de park yaptım diye övünüyor. Ya kardeşim, görevin. Bugün bir öğretmen nasıl ben sınıfa girdim, ders verdim diye övünmüyorsa, sen de bunlarla övünmeyeceksin.
Zaten onları yapmak için seçiliyorsunuz.
Evet, bu millet aptal değil. Ha, olağanüstü bir şey. Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki gibi bir şey olur. Bu şehri kalkındırır. Bu şehri ne bileyim çalışanıyla, esnafıyla, her şeyle yeni şey imkanlar yaratır, tamam. Yapmaları gereken maaş alıyorlar onun için. Yapmaları gereken işi billboardlarda bu millete aptal yerine koyup kendi suratlarının fotoğrafıyla yayınlıyorlar.
Yani şunu belirtelim. Adana ileriye gitmiyor veya ileriye gidiyorsa da diğer illere göre çok az gidiyor. Adana 30-40 sene önce, 50 sene önce bu sosyal gelişmişlik, sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 4. sıradayken bugün 20. sıraların altına düşmüşse,
bu başkanlarla daha çok düşer.
Altına düşmüşse bu bir belediye başkanlarının
kesinlikle
başarısızlığı, iki milletvekillerinin başarısızlığı. Niye milletvekillerinin başarısızlığı? Genel bütçeden Adana'ya yeterli yatırımı getirememişler.
Yok, paralar çarçur oluyor. Bir sürü yerlere gidiyor.
Doğru yere harcanmıyordur.
Doğru yere harcanmıyor.
Sonuç itibariyle Adana'nın gerek milletvekilleri gerek belediye başkanları Adana'nın alması gereken hizmetin almasında yeterince etkili olamamışlardır.
Vizyonsuz adamları belediye başkanı yaparlarsa böyle olur.
Bu da belediye başkanları ve milletvekilleri kadar biz seçmenlerin de hatası. Biz demek ki yanlış tercihler yapıyoruz.
Ben cesurum konuşuyorum. İnsanlar konuşmuyor.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben aslında size teşekkür ederim. Benim böyle baştan beri kavga eder gibi konuşuyorum ama yani içim o kadar dolu ki baştan beri yani dinleyiciler de hep kavga tarzını, normalde çok bu kadar kavgacıyımdır da bu kadar kavgacı değilimdir. Ben size çok teşekkür ederim. Çok şeyi söylettiniz. Akşam 11'de mi bunun tekrarı var?
11.30'da.
11.30'da. Onu daha çok insanın izlemesini isterim. Allah size güç kuvvet versin.
Zaten internet sitemizde de bunu dinleme şansları olacak. Hem tamam, haber olarak hem konuşmanın tamamı
tamam,
sitede olacak. Oradan da dinleyebilirim.
İnşallah bir dahaki konuşmada ben daha sakin konuşurum. Çoğunu anlattım çünkü. Tekrar ileride bir program daha yaparsak.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. İyi ki varsınız Çetin Bey. İyi ki yerel basın var.
Biz herkesin sesini duyurmaya gayret gösteriyoruz. Hangi kesimden, hangi görüşten olduğu değil, Adana'nın sorunlarının çözüme kavuşması bizim için birinci öncelik. Burada belediye başkanlarımızı da milletvekillerimizi de ağırlıyoruz. Onlara da sormamız gereken soruları herkesin yaptığı gibi değil de gerçek anlamda sorunları.
Beni rahat konuşturdunuz. Bakın hiçbir müdahaleniz olmadı.
Teşekkür
ediyorum.
Sorularımızı sorup
özgürce konuştum.
Çözümlerini arıyoruz. Herkese aynı şekilde davranıyoruz.
Özgürce konuştum. İstediğim gibi bağırdım, çağırdım, şey yaptım, ses yükselttim, indirdim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zeydan Karaları bir gün ve Soner Çetin'i almanızı isterim. Bunları sormanızı isterim onlara da.
Soner Çetin'in kadrolu olduğu yerler var, oraya gidiyor.
Çağırırsanız gelir. Çünkü Soner Bey de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oynadığı için artık herkes biliyor, gelebilir diye düşünüyorum. Vallahi özgürce dediğim gibi bağırıp çağırıp ne olursa olsun konuşmama izin verdiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese de iyi günler, iyilikler diliyorum. Allah Adana'yı korusun, Allah Türkiye'yi, Allah dünyayı korusun.